Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, muhibban Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Sizleri bizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz efendim. Birinci parçamız kaderi, ikinci parçamız ruhu ve üçüncü parçamız olan sülaleyi işledikten sonra dördüncü parçamız olan aileyi birlikte işliyoruz sizlerle. Aile neden bizim en önemli parçalarımızdan birisidir? Buna biraz cevap bulmaya çalışıyoruz. Maalesef kullandığı bütün malzemenin, materyalin cep telefonundan bilgisayara, evden arabaya, hatta pazardaki sebze meyvelerin bile en kalitesini, bütün özelliklerini varıncaya kadar bilen insan, bu en önemli parçası olan ailesini maalesef bilemiyor, tanıyamıyor. Eşler birbirini, anne babalar çocuklarını, evlatlar anne babalarını tanımadan, tanıyamadan ölüp gidiyorlar. Bir İnka mezar taşında yazılıymış, yanlış hatırlamıyorsam. Ya gel, ol da git, ya git, ol da gel diye. Hani bizim inanışımızda gidince geri gelmek yok. Dolayısıyla geldik bu dünyaya. Kemal Sayar hocamın dediği gibi dünyaya geldik ölmeye. Dolayısıyla öldüğümüzde gözlerimiz açılacak, uykudan uyanacağız. Gerçek ve ebedi hayatı müşahede edeceğiz. Dolayısıyla geldik olmaya, olup gitmeye. Dolayısıyla bu dönemde de aile olarak birbirimizi tanımaya. Aziz dostlarım, ailemizle neden tanışmak zorundayız? Ailemizi neden tanımak zorundayız? İnsan ailesini tanımadan kendisini tam tanıyamaz diyerek 3 madde işledik bu bölümle alakalı. Varlık sahnesinde ilk emanet ailedir dedik. Birinci maddede, ikinci maddede aile bir annenin rahminde şekillendiren Rabbimizin kurduğu biyolojik ve manevi bir bağdır dedik. 3, bir ağacın kökleri gibi aile hayat kökümüzdür dedik ve geldik dördüncü maddeye. Aile nesep bağımızdır. Aziz dostlarım, inancımızda soyuyla, sopuyla, nesebiyle, milliyetiyle, cinsiyetiyle, sahip olduklarıyla övünmek men edilmiş. Ama insanın kendi soyunu, sopunu, soy bilgisini ve aile hikayesini bilmesi önemli bir vecibedir. Allah'ımız bizi neden kavim kavim yarattı? Lita'arafu diyor, tanış olasınız diye, tanışasınız diye. Dolayısıyla bizi de sülale olarak, aile olarak soy soy, boy boy yaratmasının bir sebebi tanış olmamız, daha kolay tanışabilmemiz içindir. Tabii Cumhuriyet döneminde maalesef hiçbir geleneğimize, örfümüze, adetimize, ananemize, kültürümüze, değerimize, inancımıza uymayan soyadı kanununu olduğu gibi İsviçre'den aldığımız için güya medeni hukuk yaftası altında Anadolu'nun ve İslam coğrafyasının birbirini tanıma unsuru olan nesebi bir anlamda silinmiş oldu. Filancalar denirdi. Mesela bize hocazadeler denir. Dolayısıyla belki Münir Arıkan olarak çok Arıkan var. Hatta hani Arıkan soyadlı soydaşlarımızla tanıştığımızda hocam Maraş'tan mısınız diyorlar. Yok diyorum, Antep ve Osmaniye'deniz. Ama Maraş'ta da çok Arıkanlar var diyorlar. Evet diyorum. Dolayısıyla ya Gaziantep müftüsü Hacı Mahmut Ölçü'nün torunuyum diyeceğim. Ya Gaziantep eski İmam Hatip Lisesi müdürlerinden Mehmet Şükrü Arıkan'ın mahdumuyum diyeceğim. Ya da hocazadelerden Münir Arıkan diyeceğim. Ancak öyle tanıyacaklar. Münir Arıkan'ı kim tanır aziz dostlarım? Dolayısıyla hiçbir değerimize uymayan bir soyadı kanunuyla işte bu şekilde darmadağın olduk. Tabii o işin içerisinde yurt dışından getirilen on binlerce Yahudi'nin, Ermeni'nin, Rum'un kayıtlarının aramıza karışmasıyla alakalı, görünmez kılınmasıyla alakalı da bir oyun vardı ama o da tarihçilerin görevi olsa gerek. Onu da Fatih hocalara bırakalım. Onlar işlerler inşallah Selahattin kardeşimle. Ancak bir ilim insanı olarak şu kadarını söylemeden geçersek de boynumuzun borcu ifa edilmez, borçlu kalırız. Güya birbirimizi tanıyalım, tanış olalım, daha iyi bilelim diye uydurma bir şekilde İsviçre'den tercüme edilerek içselleştirilen soyadı kanunu birbirimizi tanımamızı bırakın, tanınmaz hale getirdi. Nokta. Aziz dostlarım, insanın kendi soyunun, sopunun, soy bilgisini, hikayesini bilmesi, aile hikayesini bilmesi onun önemli bir vecibesidir. Çünkü nesep sadece kim kimin çocuğu, kim kimden oldu bilgisi ya da bunun sorusunun cevabı değildir. Nesep, insanın hangi hikayenin devamı olduğunu, hangi sorumluluk halkasına bağlı olduğunu, hangi rahim ağının içinde yer aldığının işaretidir. Nesebimiz bir anlamda fıtratımızın iz düşümüdür. Hadislerde akrabalık bağını korumak için neseplerinizi öğrenin anlamındaki rivayetler soy bilgisini kuru bir soyculuk değil, sıla-i rahim sorumluluğu olarak konumlandırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi nesebinin bilinmesi de bu hafıza bilincinin bir parçasıdır. Hatta birçok büyüğümüz bu soylu nesebi hafızasına kazıyarak çağlar boyu aktarmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh vasıtasıyla nakledilen ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan benzer lafızlarla gelen çok önemli bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neseplerinizi öğrenin ki onunla akrabalık bağlarınızı, sıra-i rahimi koruyasınız. Çünkü akrabalık bağı aile içinde sevgi, malda bolluk ve ömürde uzamaya, bereketlenmeye vesile olur buyuruyor. Bizim insan bulmacasını, insan puzzle'ını oluşturan 66 parça ile ilgili bunca hassasiyetimiz de işte bu yüzdendir aziz dostlarım. İnsan kendisini oluşturan parçaları bilmeden hem kendisini tanıyamaz hem de kendisini tamamlayamaz. Aile terapistleri genogram tekniğiyle aile soy ağacını çıkartır. Çünkü görünmeyen tekrarlar çoğu zaman kuşaklar arasında akar. Bize kadar ulaşır. Üç kuşaktır mesela erken yaşta baba kaybı yaşayan bir ailede terk edilme korkusu sadece bireysel psikolojiyle açıklanamaz. Burada nesep terapi açısından da bir hakikat haritasına dönüşüyor. Ya da özellikle aile koçluğunda çok rastladığımız bir örnek, bir önceki kuşakta boşanmaların olduğu bir ailede bekar çocukların evliliğe bakışı, evlenseler bile evliliğin devamı konusundaki azimleri sıkıntılı oluyor. Pierre Bourdieu'nun kültürel sermaye kavramı ailenin sadece maddi imkan değil, dil, davranış, kültür, zevk, inanç ve ilişki biçimini de aktardığını gösteriyor. Anne babalarımız Çinliler gibi yılan yese yılan bize lezzetli gelecekti aziz dostlarım. Afrikalılar gibi çekirge yese biz de çekirge gördüğümüzde kaçma yerine onu akşam yemeği için yakalama yarışında olacaktık. Dolayısıyla bir çocuğa aile ağacını çizdirmek sadece soy bilgisi vermek değil. Ona sen bir hikayenin devamısın diyerek bir anlamda ait olduğu hikayenin içinde yerini almasını sağlamak. Dolayısıyla aslında nesep bilgisi, soy bilgisi şirketlerin en büyük meselesi olan çalışanlarla aidiyet sağlama problemini aile içerisinde çözüyor. Kişi soyunu, sopunu, nesebini öğrenerek ailesiyle olan bağını, aidiyetini kuvvetlendiriyor. Aziz dostlarım, nesep ve aile hikayesi insanın kimlik, aidiyet, tarih ve yön parçalarını tamamlıyor. Bu parça eksikse kişi de kendi davranış kalıplarının kökenini okuyamıyor. Beşinci maddede aile kişisel kaderimizin dünyadaki bir halkasıdır kısmına değinelim. Ailenin hayatta atıldığımız ilk durak olması önemli. Malumunuz insan dünyaya bir aile kapısından girer. İlk ses, ilk yüz, ilk dokunuş, ilk güven, ilk korku, ilk kaygı, ilk sevgi çoğu zaman ailede tecrübe edilir. Bu nedenle aile insanın kaderindeki ilk halkadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh vasıtasıyla nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir diye buyuruyor. Bu hadis-i şerif ailenin çocuğun fıtratını şekillendiren ilk çevre olduğunu gösteriyor bize. Bu anne babanın çocuğun kaderini mutlak belirlediği anlamına gelmiyor tabii ki. Fakat ilk yönelişlerin, ilk güven duygusunun, ilk ahlak atmosferinin, ilk inanç altyapısının temellerinin ailede kurulduğunu gösteriyor. Hazreti Ali Kudüs'e ruhuya nispet edilen çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin sözü, aile terbiyesinin statik değil, hikmetli ve çağını bilen bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyor bize. Ünlü psikolog Erik Erikson'un güven-güvensizlik evresi ve John Bowlby'nin bağlanma teorisi çocuğun dünya güvenli mi sorusuna ilk cevabını ailede aldığını gösteriyor. Ki güvenli bağ kurma konusu modern psikolojinin en önemli unsurlarından birisidir aziz dostlarım. Çünkü İnsanın çocukluktan sonraki yaşayacağı birçok olayın derin kökenini bu güvenli bağ kurma konusu teşkil eder. Karakterimizin %75 ile 80'inin hatta %85'inin ilk 4 yaşta tamamlandığını düşündüğümüzde bu konunun önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. Sert, aşağılayıcı ve korku merkezli evlerde büyüyen çocuk dünyayı bir tehdit olarak okumaya daha yatkın olacaktır. Cimrilik ve tamahlıkla ilgisiz ve sevgisiz bir ailede büyüyen çocuk hem acımasız ve merhametsiz hem de akraba ve topluma karşı duyarsız olacaktır. Hakeza güven veren bir ailede büyüyen çocuk ise ilişkilere, evliliğe ve topluma daha sağlam bağlanacaktır. Bu parça insanın fıtrat, güven, yön, kader algısı ve ilişki kurma parçalarını etkiliyor. Aziz dostlarım, ilişki kurma deyip geçmeyin. Harvard Üniversitesi'nin 83 yıl devam eden yetişkin araştırmasında en son geçen hafta hani dedeleri araştırdılar, babaları araştırdılar, çocukları araştırdılar. 83. yılında artık torunlara geldi sıra. İnsan ömrünün uzunluğunu ne belirliyor sorusuna cevap arıyorlar 83 yıldan beri. Buldukları tek gerçek, lütfen dikkat buyurun, İlişki kurma kalitesi. Hani Rabbimiz bizi az evvel ifade ettiğim ayet-i kerimede lite'arafu diyordu ya, sizi kavim kavim arattık tanış olasınız diye. Kavim kavim yaratması tanış olmamız için, sülale sülale, aile aile olarak yaratması, millet millet yaratması gibi aynı şekilde tanış olmamız için. Zaten zaman zaman sizlere bahsederim, din-i mümini İslam'ın %50'si iletişim, %50'si takımlaşlık diye. Bir binanın tuğlaları bir vücudun azaları gibi olmaklığımız emredilmiş. Şu bağlantısallık yüzyılında bu ilişki kurma kalitesini biraz daha İslami inancımızda perçinlememiz gerekiyor. Komşusu açken tok yatan bizden değilse, müminler birbirinin kardeşi ise, derdiyle hemdert olması gerekiyorsa, diyarganlık esassa, ihsar makamı bize emrolunmuşsa, bu iletişimi, bu ilişki kurma kalitesini biraz daha kuvvetli hale getirmek gerekiyor. Dolayısıyla İlişkinin ilk güvenli ağı, bağı aile olduğu için bu ilk halka zedelenirse sonraki halkalarda gerilim artıyor. Altıncı madde ayna nazariyesi. Yani aile insanın kusur ve güzelliklerini gördüğü ilk ayna olduğu için bu nazariyeyle bakmamız gerekiyor. Aile insanın ilk gerçek aynasıdır. Niye gerçek ayna dedim? Aziz dostlarım, dışarıda taktığınız sosyal maskeler evde düşer. İnsanın sabrı, merhameti, öfkesi, kibri, bencilliği ve fedakarlığı en çıplak haliyle, en aldatmasız bir şekilde aile içinde görünür. Mümin müminin aynasıdır hadisi şerifi, ailede daha keskin bir anlam kazanır. Çünkü insanı en yakından görenler çoğu zaman ailesidir. Kur'an-ı Kerim'de kendiniz yapmadığınız halde neden başkalarına iyiliği emrediyorsunuz mealindeki uyarı, ailedeki ahlaki tutarlılık açısından da son derece önemlidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hesaba çekilmeden önce kendi hesaba çekin sözü, ailede insanın kendisiyle yüzleşmesi gerektiğini hatırlatır bize. İmam-ı Gazali'nin aileyi bir nefis terbiyesi alanı olarak ele alması da bu noktayı çok güzel bir şekilde açıklar. Amerikalı aile terapisti Virginia Satir'in aile sistemi yaklaşımı, ailenin bireyin benlik algısını şekillendiren ilk aynalardan biri olduğunu gösteriyor. Virginia Satir'in aile sistemi yaklaşımına göre aile, bireyin hayattaki ilk ve en güçlü psikolojik aynasıdır. Çocuk o aynaya bakarak değerli mi yoksa değersiz mi, sevilebilir mi yoksa kusurlu mu olduğunu görür. İlk kez bu aynaya bakarak anne babasının ona verdiği tepkileri, bakışları, iletişim biçimlerini öğrenir. Eğer bu ayna şefkatli, net ve kabul edici ise, birey sağlam bir benlik saygısı ve güçlü bir özdeğer algısı geliştirir. Aksi takdirde aile içindeki çarpık iletişim süreçleri, kişinin tüm yetişkinlik hayatını gölgeleyen kırık bir benlik algısına yol açar. Carl Rogers'ın koşulsuz kabul yaklaşımını da ele almak lazım bu anlamda. Ailede çocuğun sağlıklı biçimde yansıtılmasının kişilik gelişim için önemini anlatır Carl Rogers. Onun hümanistik yaklaşımına göre bir çocuğun potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi ve sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi aile içinde hiçbir şart öne sürülmeksizin olduğu gibi sevilmesine ve onaylanmasına bağlıdır. Çocuk anneye babasının sevgisini ve kabulünü kazanmak için kendi özgün duygularını, isteklerini ya da benliğini gizlemek zorunda kalmadığında iç dünyası ile dış dünyası arasında bir uyum yakalar. Aile içi iletişimde sağlanan bu esnek ve şefkatli yansıtma çocuğun kendisini kusurlarıyla kabul etmesini, içsel bir güven duygusu inşa etmesini ve maske takmadan kendi hakikatine uygun bir benlik algısı geliştirmesini sağlar. Aziz dostlarım, Aile Medeniyetimiz programında size zaman zaman bahsettiğim Japon filozof Dr. Masumi Toyotomi'nin In Spite of Love, Her Şeye Rağmen Sevgisi, işte tam olarak burada neşnema bulması gereken bir sevgi türüdür. Eğer sevgisiyle, eğer şöyle olursan, eğer bunu yaparsan, eğer bunu alırsan gibi bir şarta bağlı değil, ya da çünkü sevgisiyle, seni seviyorum çünkü güzelsin, seninle evleneceğim çünkü zenginsin gibi şartlı bir sevgi türü değil, her şeye rağmen sevgisi, Yaradan'ın aslında ilahi sevgisini insanın modellemesini anlatıyor Toyotomi'nin gözünden. Öfkesi yüksek bir baba, çocuğunun aynı öfkeyle tepki verdiğini gördüğünde aslında kendi aynasına bakar. Eşine sert konuşan biri çocuğunun kardeşine aynı dille hitap ettiğini gördüğünde aile aynası yansıtmıştır bu olayı. Aziz dostlarım, inanın bağırarak konuşan ailelerde çocuklar da bağırır. Sevgiyle, saygıyla ve mülayim bir şekilde hikmetle konuşan ailelerde çocukların sesi daha üsturuplu, ifadeler daha saygılıdır, daha ölçülüdür. Aile ilk aynamız olduğuna göre ayna parçası olmadan insan kendisini tanıyamaz. Bu parça öz farkındalık, nefis terbiyesi, ahlak ve karakter gelişiminde merkezindedir. Yedinci maddemiz, aileyi tanımadan kendini tanıyamamamız. İnsan ruhunun aile hafızasıyla bir anlamda şekillenmesi. İnsan yalnızca DNA taşımaz aziz dostlarım. Duygu aktarımı, davranış kalıpları, korku dili, sevgi biçimi, utanç mekanizması, suskunluk stratejisi ve fedakarlık anlayışı da taşır. İslami açıdan insan hem bireydir hem de bir nesil halkasıdır. Sıla-i rahim, nesep ve aile hukuku kavramları insanın köklerinden bağımsız olunmayacağını gösterir. Tasavvufi açıdan da insanın kendi nefsini tanıması çoğu zaman ailedeki tepkileri fark etmesiyle başlar. Modern aile terapisi buna kuşaklar arası aktarım diyor. Murray Bowen'ın aile sistemleri yaklaşımı, bireyin sorunlarının çoğu zaman yalnızca bireysel değil, aile sisteminin devam eden örüntüleriyle ilişkili olduğunu gösterir. Dolayısıyla bir şeylerin sonucudur. Bir kişinin aşırı fedakarlığı, bazen annesinden öğrendiği sevilmek için kendini feda etmelisin kalıbının bir uygulamasıdır. Ve bizzat Allah'ımızın tesis ettiği ve Kur'an-ı Azimüşşan'da ve de ki Rabbim onlar bana çocukluğumda nasıl merhamet edip beni yetiştirdilerse sen de onlara öyle merhamet eyle diyerek beyan ettiği bir sonuçtur. Yani Allah'ımızın sistemi de böyle çalışıyor. Yani anne babamıza olan saygı ve hürmet ve merhametimizin kaynağı elbette anne babamız olmaları. Ama bu da tek başına sebepsiz bir bağlılık değil. Onların küçükken bizi bin bir zahmetle, eziyetle ve yüksek bir rahmetle yetiştirmelerinin tabii bir sonucudur. Aileyi tanımak, suçlu aramak, bahane bulmak ya da yargıçlık yapmak değildir aziz dostlarım. Beni kim bozdu, beni kim bu hale getirdi sorusundan önce ben hangi hikayenin devamıyım sorusunu sormasıdır insanın. Babasının öfkesini, annesinin korkusunu, dedesinin suskunluğunu, ninesinin ilgisizliğini, ailesinin dersizlik hissini fark eden insan ilk defa kendisine dışarıdan bakmaya başlar. Dolayısıyla bu parça insanın öz farkındalık, karakter, kader, travma, aidiyet ve dönüşüm parçalarını birbirine bağlayan bir parça. Aileyi okumayan insan kendisini eksik okur. Aziz dostlarım, insanı oluşturan, insan puzzle'ını oluşturan 66 parçanın 4. parçası olan ailedeyiz. Sanmayın ki hatlarımız karıştı, aile medeniyetimiz programındasınız. O program Cuma günü saat 15'te. Nitelikli İnsan programında Münir Arıkan'la birlikteliğiniz kısa bir aradan sonra devam edecek. Aileyi konuşacağız efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden merhabalar. Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında insan puzzle'ını, bulmacasını oluşturan 66 parçanın 4. önemli parçası olan aileyi konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. 8. maddedeyiz. Aileyi neden tanımak zorundayız sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Çünkü fıtratın ilk inşa alanı ailedir. Karakter, güven, aidiyet ve kişilik kodlarının oluşumu ailede olur. 1. bölümde bahsettiğim hadis-i şerife göre her çocuk fıtrat üzere doğuyor ya, çocuk fıtrat üzere doğar fakat bu fıtrat aile atmosferine yön bulur. İslam alimleri terbiyeyi fıtratın üzerine zorla bina kurmak değil, fıtrattaki cevheri korumak ve aşağı çıkarmak olarak anlamışlar. Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatleri, ebeveynliğin sadece bir bakım değil, iman, ahlak, tevazu, ibadet ve sosyal bir edep eğitimi olduğunu gösterir. Hakeza Mevlana Hazretleri oğlu Sultan Veled'e, ''Ey oğlum Sultan Veled, benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelme içindir.'' diyerek bu edep eğitiminin kalbimdeki bütün hikmet marifetini sana aktarmakla vazifeliyim diye bize beyan eder, bize örnek olur. Mesela çocuğa isim vermek, helal lokma yedirmek, güzel ahlakla mayalamak, iyi şeyler öğretmek, şahsiyet kazandırmak aile sorumluluğunun parçalarıdır. Gelişim psikolojisi, ebeveyn-çocuk ilişkisinin erken sosyo-duygusal gelişimde merkezi rol oynadığını belirtir aziz dostlarım. Jean Piaget ve Lev Vygotsky'nin gelişim yaklaşımları çocuğun bilişsel ve sosyal dünyasının çevreyle etkileşim içinde kurulduğunu gösterir. Aile bu çevrenin ilk ve en güçlü halkasıdır. Jean Piaget ve Lev Vygotsky'nin gelişim yaklaşımları çocuğun zihinsel dünyasının boş bir levha olmadığını, aksine çevreyle kurulan dinamik bir etkileşimle bir kuantum mantığıyla inşa edildiğini ortaya koyar. Dinamiktir. Piaget, çocuğu dünyayı kendi deneyimleriyle keşfeden aktif bir bilim insanı olarak görür. Ve fiziksel çevreyle girilen etkileşimlerin, özümseme gibi uyum süreçlerinin bilişsel yapıları şekillendirdiğini savunur. Vygotsky ise odağı daha çok sosyal çevreye kaydırarak bilişsel gelişimin kaynağının kültürel etkileşimler, dil ve yakınsal gelişim alanı adını verdiği çocuğun bir yetişkin rehberliğinde yapabileceği potansiyel bir alan olduğunu söyler. Aziz dostlarım, işte böyle cancanlı ifadelerle yakınsal gelişim alanı falan diyerek laf kalabalığı yapmış olmayayım. Çocuğun bir yetişkin rehberliğinde yapabileceği potansiyel bir alan olduğunu söyler. Lütfen bu cümle araya kaynamasın. Ne vardır bizim kültürümüzde? Ahretlik vardır, kan kardeşi vardır, kirve vardır, yaren vardır, ağabey vardır. Hele hele mahalle kültüründe abi ve abla çok çok önemlidir. Dolayısıyla anne babanın bile yerine bu yetişkin rehberliğinde çocuğun potansiyelinin geliştirilmesi bizim kadim kültürümüzün de bir özelliğidir. Her iki kuramcı da çocuğun hem zihinsel hem de sosyal kimliğinin içine doğduğu ve temas ettiği çevresel iklimin kalitesiyle doğrudan orantılı olarak geliştiğini doğruluyor. Evde sürekli kıyaslanan çocuk yetenekli olsa bile kendisini eksik hissedecektir. Fıtratı desteklenmeyen çocuk kabiliyetini savunmaya dönüştürecektir. Buna karşılık küçük sorumluluklar verilen, güvenilen ve duygu dünyası ciddiye alınan çocuk ben değerliyim, önemliyim ve yapabilirim duygusunu geliştirecektir. Harvard Üniversitesi bünyesinde yürütülen gelişimsel psikoloji ve çocuk gelişimi araştırmaları erken yaşta verilen küçük ve yaşa uygun sorumlulukların çocukta öz yeterlik, self-efficiency dediğimiz ve yürütücü işlevler, executive function becerilerini doğrudan inşa ettiğini gösteriyor aziz dostlarım. Harvard modeline göre bir çocuğa güvenildiğinde ve onun duygu dünyası ile yapabilme potansiyeli yetişkinler tarafından ciddiye alındığında beynin prefrontal korteks, bu ön bölge alanında karar alma ve problem çözme ağlarının daha sağlıklı geliştiği gözlemlenmiş. Ki burası da malumunuz olduğu üzere zeka bölgesi. Karar eşittir kader diyorum sürekli size. Çocuğun başladığı küçük bir görevi başarıyla tamamlaması veya duygularının rehberlik edilerek onaylanması, onun içsel motivasyonunu besleyerek ben değerliyim, bu dünyaya katkı sağlayabilirim ve zorlukların üstesinden gelebilirim inancını kalıcı bir kişilik özelliği haline getirecektir. Burada küçük bir parantez açarak oyunun çocuğun işi olduğunu, ileride büyüdüğünde işini yarım bırakmamasını, eşinden ayrılmamasını murat ediyorsanız, istikrarlı bir hayat yaşamasını istiyorsanız, çocuğun oyununa değer vererek oyunu kesmemenizi, oyunu bölmemenizi, hatta yemek saatlerini, ibadet saatlerini bile çocuğun o oyun oynadığı vakti gözeterek ya da oyunu o ibadet saatinin kesişmediği bir zaman dilimine kaydırarak ayarlayın Allah rızası için. Çünkü ibadet kastıyla bile çocuğun oyununu böldüğünüzde ana işi olan oyun bir ibadetle bölünüyor. Düşünün, hıncıkma dediğimiz şey, nefret dediğimiz, kin duyma dediğimiz şey erken çocukluk döneminde İslam'a karşı, Allah muhafaza ibadete karşı, namaza karşı özellikle kin duymasına, nefret duymasına, kalbinin soğumasına vesile olacaktır. Bilinçaltında öyle kaydedilecektir masum bir şekilde. Ya ben oynuyordum, namaz engel oldu buna. Ben eğleniyordum, namaz engel oldu buna. Dolayısıyla hani yemek hazırda yemek varken yemek mi namaz mı diye çok şey yapılır böyle. Hani hemen yemeği yiyin ki sonrasında yemekte aklınız kalarak namaz kılmayın anlamında. Böyle güzel bir usul vardır. Aynen. Çocuğun oyun vakitlerinde de namazı onunla kesiştirmeden, tabii ki cemaatle namaz kılma gibi, camiye gitme gibi bir özelliğiniz varsa 7 yaştan itibaren yavrucağı da alıştırmak kastıyla güzel bir altyapı 7 yaşına kadar da gelmişse hele hele bunu beraber uygulayabilirsiniz. Ama ne olursunuz ibadetlerle bile olsa çocuğun oyununu bölmeyin aziz dostlarım. Dolayısıyla bu parça karakter, güven, aidiyet ve kişilik kodlarının oluşumu ailede olduğu için fıtrat, karakter, yetenek, güven ve bir hikayenin devamı olma, bir aileye ait olma parçalarının ana zemini gibidir. Fıtrat doğru okunmazsa insan kendi potansiyelini ya bastırır, ya yanlış yönde kullanır ya da benim yaptığım gibi yıllarca erteler. 37'den sonra da yola çıktığında herkes epey bir yol almış olur. Böyle benim gibi geride kalabilir. Ben yandım, siz yanmayın diye fıtratınızı bulma konusunda aile vecibelerine de riayet etmenizi parantez içinde size salık vereyim. Dokuzuncu maddedeyiz. İnsan neden ailesini tanımalı kısmında? Ailede güven ve emniyet iklimi ruhun ilk sığınağı ve psikolojik güven alanı olduğu için tanış olmamızı gerektiriyor. Aile çocuğun ilk sığınağıdır ve gerçekten ilk sığınağı olmalıdır. Yani çocuklarımızın gözleri dışarıda, gönülleri dışarıda, akılları dışarıda, bedenler evde ama ruhlar uzakta olmasını istiyorsak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir evde çocuk hata yaptığında yok edilmiyor, ağladığında ayıplanmıyor, konuştuğunda küçümsenmiyor, korktuğunda yalnız bırakılmıyorsa orada psikolojik güven iklimi vardır. Böyle çok meşhur fıkra gibi hani bir şey söylenir. Ben kırarsam azar, annem kızarsa nazar, babam kırarsa ulan bu bardan burada ne işi var? Şimdi çifte standardı o kadar güzel anlatan bir özdeyiş ki bu aziz dostlarım. Hele hele bunun bir de aile içerisinde özellikle doğu kültüründe erkek egemen toplumlarda erkek çocuğun böyle üstün görülmesiyle, şımartılmasıyla çok büyük bir vebal oluşturduğunu düşünüyorum. Çocuklarımın belli hatalarında yol ayrımına geldiğimiz böyle önemli kilometre taşlarında büyüklerimize sorduğumda bana her zaman kuzum daha fazla baba ol tavsiyesi almışımdır. Dolayısıyla Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı modelleyerek ya bunayı ilke mane ey evladım gel bin şu gemiye diye aile gemisinin son sığınağımız olduğunu tufandan kurtaracak en güvenli alan olduğunu onlara ifade etmemiz o son sığınaktan da onları men etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Hadis-i şerifte Müslüman elinden dilinden İnsanların emin olduğu kimsedir buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu emniyet ilk önce evde başlamalı aziz dostlarım. Ev içinde eş, çocuk, anne, baba, kardeş birbirinin dilinden ve elinden emin değilse dışarıda kurulan dindarlık iddiası eksik kalır. İlk er meydanı kişinin ailesidir. Hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyor ya. Aynesi ailedir kişinin dışarıya bakılmaz demek istiyorum. Aile terapisi açısından güven ilişkinin oksijenidir. John Gottman'ın evlilik çalışmalarında güven ilişkilerin uzun vadeli istikrarında merkezi bir unsur olarak görülür. İlişki uzmanı John Gottman'ın onlarca yıllık laboratuvar çalışmalarına göre güven evliliğin ve tüm uzun vadeli ilişkilerin taşıyıcı sütunudur, fil bacağıdır. Gottman sağlıklı ilişkileri bir güçlü ilişki evi benzetmesiyle açıklar. Ve bu evin iki ana duvarından birini güven, diğerini de bağlılık olarak tanımlar. John Gottman'ın modelinde sadece eşlerin birbirini aldatmaması gibi pasif bir sadakat kavramı işlenmez. Eşim benim iyiliğimi düşünüyor mu? Zor anımda yanımda mı? Bana değer veriyor mu? Sorularına verilen günlük pratik cevaplardır. Çiftler günlük hayatta birbirlerinin dönüm noktalarında, üzüntülerinde veya küçük yardımlaşma anlarında birbirlerine doğru yöneldikçe ilişkideki güven havuzu dolar. Bu havuz dolu olduğunda ilişkideki çatışmalar ve fırtınalar evliliği yıkmaz aziz dostlarım. Çünkü güven taraflara karşı tarafın niyetinin kötü olmadığına dair köklü bir inanç ve duygusal bir emniyet alanı sağlar. Erik Erikson'un güven-güvensizlik evresi de çocuğun kişilik mimarisinin ilk tuğlalarından birisidir. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre bebekliğin ilk 0-1 yaş dönemi, ilk yılı, insanın kişilik mimarisinin ilk ve en kritik tuğlası olan temel güvene karşı güvensizlik evresidir. Ne demek bu? Bu evrede bebek tamamen dış dünyaya ve bakıcısına, özellikle anneye muhtaç ya. Eğer bebeğin açlık, işte alt temizliği, sıcaklık ve en önemlisi sevgi, kucaklama, sakinleşme, tensel temas gibi temel fiziksel, duygusal ihtiyaçları tutarlı, zamanında ve şefkatle karşılanırsa bebek dünyayı güvenli, tahmin edilebilir ve emniyetli bir yer, kendisine de değerli ve sevilmeye layık bir varlık olarak algılıyor ve kodluyor. İşte bu algı bireyin ilerideki yaşlarda kuracağı tüm ilişkilerin, geliştireceği öz saygının ve hayata karşı takınacağı iyimser tutumun temelini oluşturuyor aziz dostlarım. Aksine ihtiyaçlarının ihmal edildiği, görmezden gelindiği, istikrarsız bir yaklaşımla karşılandığı güvensizlik ikliminde ise ruhun derinliklerine hayat boyu sürebilecek bir emniyetsizlik, şüphe ve kaygı tohumu ekiliyor. Güvenli evde çocuk saklanmaz, konuşur. Güvensiz evde çocuk doğruyu söylemez, sakınır. Sadece cezadan kaçmayı öğrenir. Bir çocuk hata yaptım ama anneme babama söyleyebilirim diyebiliyorsa aile ruhsal sığınak olmayı başarmıştır. Eskiden büyüklerimiz böyle yere bir çay döktüğümüzde, bir bardak kırdığımızda kerim insanların çayından suyundan yer de faydalanır diyerek bize destek olurlardı. Dolayısıyla Nasreddin Hoca'nın fıkrasında olduğu gibi daha kırmadan testiyi dayak yiyen bir çocuğun gelişimiyle kırdığında bile desteklenen, taltif edilen bir yavrucak, hani bunu söylerken de aman hocam böyle demeyelim yoksa hep kırarlar lütfen demeyin, böyle yaparsak hiç kırmazlar. Eğer hani hele hele erken çocukluk döneminde bağırmadan, çünkü yavrucak bilmiyor, daha motor kasları oluşmamış, daha kontrol edemiyor vücudunu. Bazen de hani oyun zannederek de atabilir, kırabilir yani. Daha bebek çünkü çocuk da. Onu hafızasında hiç böyle unutamayacağı bir şekilde kodlayarak bir öğrenme oyununa dönüştürmek. Hatta bebeklerini, oyuncaklarını falan da işin içine katarak böyle bir filme dönüştürmek o sahneyi ölümsüzleştirecektir. Dolayısıyla aslında bizim güvenli sığınak olup olmadığımızla da alakalı bu olay. Bu parçamız güven, cesaret, iletişim, aidiyet ve ruhsal dayanıklık parçalarından besleniyor. Güven eksikse insan ilişkilerinde ya kaçıyor, ya yapışıyor, ya da sürekli savunmada kalıyor. Ama güven tamsa insan da tam oluyor. Bu anlamda aile bizim tam olmamızı sağlayan bir sığınağımız aslında. Aziz dostlarım, 10. maddeden inşallah gelecek hafta devam ederiz. İnsanı oluşturan 66 parça, kader, ruh, sülale ve aile, 4. parçadayız. Neden aileyi tanımak zorundayız sorusuna cevaplar bulmaya çalışıyoruz ki bu parça en önemli parçalarımızdan bir tanesi. Birkaç hafta daha bunun üzerinde duracağız. Lütfen aile medeniyetimiz programı sanmayın. Çarşamba günleri birkaç hafta daha aileyi anlatacağız. Gelecek hafta görüşünceye kadar her birinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.